Ayrım 10. Kegart, sayfa 101. Biz daha İstanbul'dayken ve her önüme gelene istemeden yapacağım geziden bahsederken, eski dostum, ekip omuzdaşım Arman demişti ki, aman Berjuk, Kegart diye bir yer var, oraya iyi dikkat et. Hatta mümkün olsa da, programınızın en başında yer almasa da, Kim Vurdu'ya gitmeden kıyaslasan, gördüğün başka yerlerle, iyice bir sindirsen, beter bir şey, hiçbir yere benzemez, ağlamadan duramazsın. İşte şimdi oraya gidiyoruz. Tabii ki yine az gidiyoruz, uz gidiyoruz, 6 ay bir güz gidiyoruz, dağları bayırları aşıyoruz ve yine Allah'ın unuttuğu sarp ve vahşi bir tepenin dibine varıyoruz. Öyle bir tepe ki, dağ sanki, zaten her tepe dağ, dedim ya. Hem de her yanı dağlarla çevrili bir dağ. Sarp, dik yarlar, uçurumlar ve zirvelerde yuvalanmış kartallar. Her şey nefes kesici. Otobüsümüzü aşağıda bırakıp tabana kuvvet tırmanıyoruz. Tepeye çıkan yol kavisli, yormuyor. Öyle ki aşağıda küçücük görünen arabalara bakınca bu kadar yükseğe nasıl çıktığına şaşırıyor insan. Sessizliğin sesi yüreklere işliyor. Dağların arasında kaybolmuş gibiyiz. Yürürken büyülenmiş gibi etrafıma bakmaktan, varılması gereken yere dikkat bile edemiyorum. Nasıl bir doğa bu tanrım? Yine Tolkien'in orta dünyasındayız. Oralar Prens Faramir'in gizli bölgesi gibi. Frodo ile Sam'ın yakalandıkları yer. Ve nihayet ana kapıdan giriyoruz. Vay canına. Tokat gibi. Sözcük yok. Burayı tarif edecek sözcük yok. Hemen gruptan ayrılıyorum. Böyle allak bullak olduğumda yalnız kalmayı tercih ediyorum. Alçak duvarlarla çevrili taş avlunun ortasında duruyorum. Kendi çevremde ağır ağır dönerek dört bir yanı tarıyorum. Sonra gözlerimi gökyüzüne kaldırıp ağlamaya başlıyorum. Üstelik daha hiçbir şey görmedim. Biraz utanıyorum ama engel olamıyorum ki. Havasında bir şey var buranın. Doğrudan doğruya ruha akan bir şey. Bir kilise ve manastır kompleksindeyiz. Dünyeviliği çağrıştıracak en ufak bir işaret yok. Bir inisiyasyon merkezi sanki. Bir takım manyetik güçler var belki de konumunda. Ruhsal kanalları açan. Ayak basar basmaz hissediliyor. Orada bir hafta kalsa insan, bütün olumsuz etkilerden kurtulup arınır herhalde. Bizimkiler kiliseye girdiler. Ben orada bir taşın üzerine oturup Arman'a mesaj atıyorum. Ben Kegart'tayım, çok ağlıyorum. Arman beni anladı. Biliyordu zaten, emindi. Duyarlı biri orada ağlamadan duramıyor. Nedeni belli değil. Aynı şey bizim Serda'ya da olunca bunu iyice anladım. Ben bunları yazmadan birkaç gün önce ondan gelen mesaj aynen şöyle. Ben Kegart'tayım, çok ağlıyorum. Cevabım ise... Orada ağlanır, nedeni yok. Sonra dayanamayıp telefon açtı ve şansına orada bulunan amatör bir koronun konserini dinletti bana. Ne akustik. Bu karmaşık duyguları sindirdikten sonra ben de kiliseye giriyorum. Daha doğrusu kiliselerden birine. Bu kiliseyi 4. yüzyılda Hristiyanlık Ermenilerin resmi dini olduktan sonra Krikorlu Savoriç yaptırmış. Önceleri orası Ayrivank. Kaya Manastırı diye anılırmış. Sonradan orada korunmakta olan kutsal emanet Kegart'ın adını almış. Kegart'ı ise daha sonra özel olarak anlatacağım. Böyle ücra yerlerdeki birçok kilisede olduğu gibi tepedeki kubbenin ortasında köşeli bir delik var. Zeminde de o deliğin tam karşısına gelen yerde aynı ebatta başka bir delik, kapaklı. Yağmur yağdığında o kapak açılırmış ki alttaki sarnıçta yağmur suları biriksin. Gerçi bir de kaynak var ama su önemli. Aylar yıllar süren inzivalar var. O zamanlar tabii ki buralara tırmanma yolları böyle asfalt falan değil. Bir de kara ikliminin sertliğini düşünün. Kar yolları kapatırsa ne olur? Zaten kendini Tanrı'ya adamışların dış dünya ile bağı bile yok. Yukarıda Tanrı, aşağıda sen. Bir başına ve senin gibi adanmışlar. Hepsi kendi başlarına. Başka ne bir ses ne bir nefes ve zirvelerde kartallar, muhteşem kartallar. O eski kiliselerin neredeyse tümünde mihraba çıkan çok zor, çok yüksek basamaklar var. Zorlanarak da olsa iyi kötü dik olarak çıkılabiliyor da eğilmeden asla inilemiyor. Tanrı'ya yaklaşmak zor ama uzaklaşmak daha zormuş. Öyle dedi Vartges ve Tanrı da hep yukarılarda. Bu tür komplekslerde olduğu gibi birkaç kilise var. Ana kilisenin güneyinde kayalara oyulmuş iki gizli kilise daha var. Huşu içinde dolaşıyoruz her bir kuytu köşeyi. Fısıldamaktan öte ses çıkarmaya korkarak. Ah deli Ermeni ah! Neler yapmışsın bu vahşi diyarlarda. Bu sert, bu kaba, taşla hemhal olmuş tavrın altında nasıl barınır bu naif ruh? Kiliselerden birinde ki Avazanya Geretsi, Havuz Kilise diye anılıyor, doğal bir kaynak var. Tabii ki kutsal, ayazma gibi, şifa veriyormuş. Sağ taraftaki duvarda adeta bir kuyumcu işçiliğiyle oyulmuş, etrafı güllerle süslenmiş, inanılmaz bir haç motifi var. Kocaman, ah çılgın bunlar. Birçok bina var, zamanla eklenmişler. Büyük bir alan orası, manastır, konut, ilahiyat okulu, kütüphane, el yazması evi, mezar gibi amaçlarla kullanılmış bir dolu bina. Orası da tipik bir din ve kültür merkezi olmuş vaktinde. İnsan elinden çıkma bir mekan, bu kadar mı uyum sağlar doğaya, bu kadar mı geçer iç içe, sanki Tanrı'nın elinden çıkmış gibi, bu kadar mı secde edip tövbekar olma arzusu verir? Karışık, şaşırtıcı, çarpıcı, dine yaklaşmak değil bu, Tanrı'ya yaklaşmak. Dev bir kaya yuvarlanmış düşmüş dağlardan günün birinde, çok zaman önce, hiçbir yapıya, hiçbir insana değmeden güm diye konu vermiş avlunun orta yerine. Hiçbir zarar verememişmiş, Tanrı'nın inayetiyle. Duruyor orada düştüğü yerde, bir işaretmiş o ki, Tanrı isterse korur seni her tehlikeden. O görkemli kallavi taş binaların sırt dayadığı dağların, sarp kayaların orasında burasında ta yükseklerde dikkatle bakılmazsa fark edilmeyen oyuklar, delikler var. Üzerine dikilmiş kapkara gözler gibi, oyulmuş gözler gibi, tekinsiz. Vartges gülümseyerek yanıma yaklaşıyor. Parmağıyla o yükseklerdeki oyuklardan birini işaret ederek "Digin, bayan, Bercuhi, oraya kadar tırmanabilir misin?" diye soruyor. "Tabii tırmanırım," diyorum heyecanla. Takılıyorum hemen peşine. Ne biçim tırmanıyorum hevesle. Dağ keçisi miyim, neyim? O tekinsiz oyuklardan birinin önündeyim. Eğilerek girilebilen dikdörtgen bir kapı gibi. Etrafında belli belirsiz motifler var. Zamanın etkisiyle aşınmışlar. Üstünde ve solunda hafif kemerli, penceremsi, minicik hava delikleri. İçeri giriyorum. İkiye iki var yok bir odacık. Oyularak yapılmış. Tam karşıda, sanırım doğuya denk gelen yerde, duvara bir niş, içine bir haç motifi oyulmuş. Altında bir iki karışlık mihrap gibi bir seki var. Yıllar yılı yakılan mumlardan, kandillerden kararmış. Tek kişilik bir hücre bu, bir inziva yeri, karanlık, serin, yıllarca ve yıllarca edilen dualar duvarlarına sinmiş. Elini sürdüğün yerden bedenine yayılıyor. Tanrı ile kulu arasında geçenler havasına karışmış, soluğunla ruhuna geçiyor. İlk anda garip bir tedirginlik, sonrasında inanılmaz bir huzur. Ah ben gene ağlıyorum. Vartges hiçbir şey söylemiyor, sessizce bekliyor. Ya çok alışmış bu gibi hallere ya da beni anladı artık. Bir süre oturuyorum orada. Dua etmeyi bile akıl edemiyorum ya da gerek duymuyorum belki. Edilmiş onca duayı soğuruyor belki de ruhum. Bu gibi yoğun etkilenmelerde ilk aklıma gelen sigarayı bile düşünemiyorum. Düş gücümün oyununa bırakıyorum kendimi yine. O yüksek yerde, o sessizlikte, herhalde hiç kesilmeyen rüzgarın uğultusuna, usul usul okunan dua mırıltıları karışıyor düşüme. Her yanımı sarıyorlar, salınıyorlar, dolanıyorlar, içimden geçiyorlar. Of, yoruldum artık. Ruhum yoruldu. İnelim diyorum. Bartkes hiç konuşmuyor. Ağır ağır iki büklüm inerken soruyorum. Buraya her giren böyle mi oluyor? Pek değil diyor. Başka bir şey sormuyorum. İndikten sonra o deliğin bir resmini çekmeyi akıl edebiliyorum nasılsa. Ki onlardan kaç tane var ama biri yeter bana. Kegart, Hazreti İsa çarmıhtayken başında ölümünü bekleyen Romalı askerin ölüp ölmediğini anlamak için göğsüne sapladığı mızrağın ucuna verilen atmış. Girişte yüksek bir direğin tepesinde sembolü var. Bartkes söyledi tabii. Onun manevi etkisi midir acaba böyle yürek dağlar gibi iç yakan ya da bu yerin yürek dağlayan kendi garip gücü onu hatırlattığı için mi yakıştırılmış bu at? Sorsam bilirlerdi belki ama sormadım o sıra. Doğrusu hiçbir tarihi gerçek ilgimi çekmiyor şimdi. İstemiyorum. Ben kendi dünyamdayım. Kendi fantezilerimle mutluyum. Sonradan öğrendim bu adın oraya, Kegart'ın uzun yıllar orada kutsal emanet olarak korunması nedeniyle yakıştırıldığını. Civardaki bütün kayalar, mağaralar, bitki örtüleri, şırıl şırıl akan sular ve kuytulardaki gölcükler masallardan fırlamış gibi. İşte, işte kötü yaratık Smegol Gollum'un balığı kayalara vura vura öldürüp yerken yakalandığı yer burası. Ah Tolkien, ah, sen kesin gördün bu diyarları. Sonraki günlerden birinde Ağrı Dağı'na paralel bir yönde giderken solda yani dağ tarafına kalan eğri büğrü inişli çıkışlı çorak vahşi çirkin görünüşlü az biraz ürkütücü araziye bakıp bakıp yine kendimi düş gücümün oyunlarına bırakmışken tam Vartkes biliyor musunuz hanımlar Ararat eskiden etkin bir volkanmış demez mi? Büsbütün emin oldum Tolkien buraları görmüştür. Ah tabii Mordor işte dedim hükümdağı. Aldırmadım arkadaşlarımın hafif müstehsi bir gülümsemeyle o da ne kız demelerine. Büsbütün emin oldum. Soykırım anıtı. Sayfa 108. Şimdi bu başlığı atarken buraya sözde mözde yazamam ben. Bu anıtın adı resmen soykırım anıtı. Dizernagapert, Kırlangıç Kalesi denilen tepede. Soykırım müzesinin olduğu yerde. Konik bir anıt çarpıyor insanın gözüne. Sipsivri bir bıçak gibi uzanmış gökyüzüne. Kegart dönüşü programda Dizernagapert yazıyor. Açıkça söylemedim ama sanırım yeterince belli ki ben bir Ermenistan cahiliyim. Sormuyorum da kimseye bir şey. Gidiyoruz işte. Voski Aşun, altın sonbahar rengi ağaçlar arasındaki yollardan. Kegart sarhoşuyum ben daha. Dizernagapert dedikleri yer nere? Biz neden gidiyoruz? Göreceğimiz şey ne? Bir fikrim yok, aldırmıyorum. Cehaletimi de belli etmek istemiyorum. Kırlangıç Kalesi koymuşlar adını o yerin. Kırlangıçla turnanın hem kuşu var hem balığı bilirsiniz. Ama kuş olanları önemlidir Ermeni için. Bir duygusal bağ vardır aralarında. Göçmen olduklarından olmalı. Şarkılar vardır bir dolu, turnalı, kırlangıçlı. Ayrı düşülen toprağa, sevilene, turnalarla selam gönderilen, sılaya dönüp de yuvasını yıkık bulan, kırlangıç için ağlanan bir dolu acılı şarkı. Ama bu tepeye Kırlangıç Kalesi denmesinin nedeni bunlar değil. Hristiyanlık öncesinde tam o noktada Tanrıça Astrik'in tapınağı varmış. Efsaneye göre Tanrıça, sevgilisi olan Tanrı Vahagna, Apollon ve Afrodit gibi, tapınakta onunla birlikte yaşayan kırlangıçlarla mektup gönderir ve cevapları da aynı yolla alırmış. İşte tepeye verilen adın asıl nedeni bu. Dizernagapert denilen bu yere muhteşem bir anıt dikilmiş. Bu da başka bir tokat. Dümdüz, sipsivri, pürüzsüz, yüksek mi yüksek, bıçak gibi tek bir taş. Ki taş değil de metal olduğunu sonradan öğrendim. Biri uzun, diğeri kısa, iç içe girmiş gibi iki sipsivri üçgen. Daha doğrusu uzun olan kısa olanı içine almış, bağrına basmış gibi iki üçgen sütun. İç içe girmiş iki kılıç. Kısa olanı yok olan halkı, onu bağrına basan uzun olanı da yaşamakta ve yaratmaya devam etmekte olan halkı temsil ediyormuş. Hemen yanı başında taştan dev bir meşalenin ağzı. Çepeçevre yerden yükselmiş, mazgallar gibi stilize edilmiş dev alev dilimleri. Ermenilerin eskiden yaşadığı ve kıyım gördüğü her birinden alınan toprak örneklerinin birer kutsal emanet gibi korunduğu illeri temsil eden bu dilimlerin arasından merdivenlerle ortaya, yani meşalenin içine iniliyor. Geniş mi geniş bir alanın ortasında, havuz gibi çukurda kalan yayvan ve dilimli konik bir metal bölüm var. Sanırım bakır. Ki orası tam meşalenin ortası. Onun da ortasında hiç sönmeyen gerçek bir ateş yanıyor. Sonsuz ateş. Ortaya doğru yürüdükçe derinden gelen ilahiler duyuluyor. Gomidas'ın ve Yekmalya'nın besteleri. Sensörlü olmalı. Etkileyici. Çok etkileyici. Demek dünyayı sarsan olay bu. Gerçekten etkileyici ve de göz yaşartıcı. Bütün bunların altında da avlusunda yerde yatay duran, geçmişin kaosuyla geleceğin düzenini temsil eden çok ilginç, soyut bir heykel bulunan ünlü Soykırım Müzesi var işte. O müzede ise neler yok ki? Her yanda yok sayılan, üstü örtülen, bilmezden gelinen yaşanmışlıkların çarpıcı kanıtları. İnanmak istemese de gönül, gözün gördüğünü kabul etmez de ne yapar? Üstelik ben bunları yazarken, ünlü gazeteci yazarlarımızdan biri, müzeye yaptığı ziyaretten sonra bu görülenleri az bulduğunu yazmış. Daha çarpıcı şeyler beklermiş ve de düş kırıklığına uğramış. Daha çarpıcı bir şeyler olsaydı, gören düşüp bayılırdı herhalde. Kendimi bildim bileli bu konuda, ülke genelindeki tabu gibi, garip bir tabu içinde olduğumdan olacak, bana bu kadarı bile yetti. Diğer tüm müzelerde olduğu gibi fotoğraf çekmek kesinlikle yasak. Çekebilseydim, neler gösterebilirdim bugün hala ve ısrarla deve kuşu gibi başını kuma gömenlere. Resimler, yazılar, kayıtlar, kanıtlar, arşivler. Yatsınamaz geçmişten yürek paralayıcı izler. Ki azmış bunlar, yeterli değilmiş. Öyle demiş ya hani gidip de gören kimi gazeteciler. Şöyle bir göz atmak bile yetiyor. İrade dışı akan gözyaşlarına izin vererek, tevekkülle sineye çekmek ya da öfkeyle isyan etmek için. Milliyetçilik adına değil sırf insanlık adına. Bir de çok olsaydı ne olurdu acaba? Ben sevgiden yanayım, daima. Sevgi çözümdür. Geçmişin güne, günün geleceğe bağlanması kaçınılmaz. Ama ne geçmişe ne de güne takılıp kalınmaz. Geçmişten gelen günde derlenir, geleceğe devredilir. Yok saymak hiç mümkün değil ama unutmak pekala mümkün. Unutmak da şart değil, sindirmek yeter. Bilmek, sindirmek ve yenmek gerekir. Öğrenecek insanoğlu bir gün ki sevgi çözümdür. Sevgi çaredir. Sevgi tanrıdır. O zaman belki dünyadaki tüm sınırlar kalkacak. Belki. Kim bilir. Orada gördüklerimi ise anlatmayacağım. Gerek yok. Tarafsızlığım inandırıcı olmaz. Çok merak eden gitsin görsün vallahi. Bir uçak biletine bakar. Özellikle tarihi tarihçilere bırakanlar ve kangren olmuş asırlık sorunun çözümü için medet umulan tarihçilerin kendileri. Yahu hiç görmemiş olmaları mümkün mü acaba? Birden takılıverdi kafama böyle. Ya da görmüş de yeterli bulmamışlardır belki onlarda. Kim bilir?